İşitemez, kimimiz göremez. Engel olabilir ama kusur denemez. Dokunarak görürüz, kalbimizde duyarız. Engel düşüncededir, düzsüzlük engeldir. Bir cesarettir aslında, sadece beklenti. Bir de araç gereçtir, sizinkiler gibi. Görüp de görmemezlik yapamayız. Duyup da duymamazlık yapamayız. Asıl sakatlıktır iletişimsizlik. Üç maymunu oynayıp insanım demecilik. Sakatlığı önce beynimizden silelim. Kadercilikten çıkıp da bilme dönelim. Kadercilikten çıkıp da bilme dönelim. Asıl sakatlıktır iletişimsizlik. Üç maymunu oynayıp da insanı demecilik. Dokunarak görürüz, kalbimizde duyarız. Engel düşüncededir, düzsüzlük engeldir. Şüphesiz en büyük engel ön yargılarımız. Asıl engel düşüncede. Asıl engel düşsüzlükte. Haydi hep beraber konuşalım ve gerçekleştirelim.
Tarihi 30 Haziran 2015 günlerden salı, saatler 22.07'yi gösteriyor. Biz aslında uzun zaman sonra kendi hazırlayıp sunduğumuz bir programla yine sizlerle birlikteyiz. Eget Radyo'da, eğitimde, görme engelliler radyosunda, eget.org/radyo internet adresi üzerinden yayın yapmakta olan online radyomuzda tekrar beraberiz. Tabii uzun süre geçti dedik. Bizim radyomuzda da bazı yenilikler söz konusu oldu. Android ve iOS işletim sistemlerindeki bazı radyo uygulamalarında da artık varlığımız mevcut oldu. Bununla beraber iki ayrı canlı program başladı. Engelsiz Erişimli Saatler gerçi bir seneyi aşkındır bizim radyomuzda. Fakat Atakan ve Cem arkadaşlarımızın sunduğu Gökkuşağı programı da yakın zamanda radyomuzda yerini aldı. Ve çok da güzel bir şekilde 5 ya da 6 bölüm geride bırakıldı. Ve aynı zamanda az önce de ifade ettiğim Android ve iOS işletim sistemlerine radyomuzun eklenmesi sürecinde de Atakan'ın çok önemli payı var. Kendisine de tekrar teşekkür edelim. Peki bu yaz sıcaklarının günden güne kendisini hızla hissettirmeye başladığı bu günlerde niçin biz radyo programı yapmaya başladık? Herkes sezon finali yaparken biz niye başladık? Malumunuz üniversite tercih dönemi konumuz ve geçen sene baktığımda 2 yayın gerçekleştirmiş ve 5 üniversite programımızda işlemişiz. Bu sene de yaklaşık 2 haftalık bir süremiz var ve kimi müsait zamanda yakalarsak alacağımız bir spontane yayın akışıyla sizlerle birlikte olacağız. Ve ilk yakalayabildiğimiz kişi de İstanbul Üniversitesi'nden Ilgın, şu anda yayınımızda. Ilgın hoş geldin.
Hoş bulduk.
Öncelikle kendinden bahseder misin?
Tabii, Ilgın Aydınoğlu ben. 30 yaşındayım. Eski Osman Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunuyum. Eskişehirliyim. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk'ta yüksek lisans eğitimim devam etmekte halen. Ve Anadolu Üniversitesi'nde de Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyorum. Birçok kişinin atandığı gibi Eylül 2010'da Milli Eğitim Bakanlığı'na atanmıştım. Sonrasında 2012'nin sonlarında İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapmış bulundum. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi personeliyim. İstanbul Üniversitesi'nde engellilikle ilgili birçok işi yapıyoruz. Kısaca böyle bir giriş yapabiliriz herhalde. Sonrasında sorularla devam edebiliriz.
Evet. Yayını kontrol ediyorum bir taraftan sorunumuz var mı diye ama yok. Peki. Şimdi ben iletişim bilgilerimizden bahsetmek istiyorum. Bizlere sorularınızla ulaşmanızı özellikle istiyoruz değerli arkadaşlar. Bizlere birçok kanaldan ulaşabilirsiniz. Öncelikle eget.org/radyo internet adresindeki player'ımız aracılığıyla ya da Winamp kısa yolu aracılığıyla dinleyebileceğiniz gibi iOS ve Android işletim sistemimize sahip bazı uygulamalardan da bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber görme engelliler arasında son bir yılı aşkın bir süredir çok yaygın olarak kullanılan bir oyun odası Playroom kanalımızda da şu anda açık durumdayız. Yani bizi Playroom sohbet odasından da canlı olarak dinleyebiliyorsunuz ve o kanaldan mesajlarınızı da iletebiliyorsunuz. Ilgın devir geliştik çağı ve oyun kanalları. Eskiden özellikle engelsiz radyolarda yayın yaparken chat odalarından çok dinleyici toplardık biz. Şimdi bunun görme engelliler versiyonu da Playroom diye düşünüyorum.
Evet.
Evet, bizlere nereden ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz hemen söyleyelim. Playroom kanalımızda açık durumdayız. Oradan gelecek soruları az sonra almaya başlayacağız. Bu birinci adresimiz. İkincisi facebook.com/egitimdegormeengelliler. facebook.com/egitimdegormeengelliler ve facebook.com/engelsizunif. Facebook sayfalarından bizlere doğrudan mesaj gönderebilirsiniz. eget.org/radyo internet adresinde bulunan mesaj paneli aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Ve son olarak Twitter'dan da engelsiz tercih hashtag'i üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj panelimiz facebook.com/engelsizunif ve facebook.com/egitimdegormeengelliler. Playroom kanalımız ve Twitter engelsiz tercih hashtag'i üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi aslına bakarsan ilk programımız olması dolayısıyla hem senin de tecrübelerinden yararlanarak hem de bizim bazı edindiğimiz bilgiler doğrultusunda tercih sürecinde engellilerin dikkat etmesi gereken hususlara biraz değinelim istiyorum ben. Senin özellikle bu hususta başlangıç olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
Valla yani bugün sonuçlar açıklandı bildiğim kadarıyla EYS sonuçları. Evet. Süreç bundan sonra hızlı bir şekilde ilerleyecek. Özellikle engelli öğrencilerin tercih yaparken düşündüğü akıllarındaki üniversiteleri iyi araştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani mimari anlamda bedensel engeller için geçerli, görme engelliler açısından bilgi erişim durumları geçerli ve bu tür konular. Burada işte şu bölümler tercih etmelidir. ÖSYM'in eskiden yaptığı gibi öyle bir şey demek çok doğru değil. Tamamen kişiler kendi hür iradeleriyle başarılı olabilecektir düşündükleri bölümleri yazmalar tabii mantık çerçevesinde. Yani bu şekilde olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki biz deneyimlerimizi paylaşacağız. Sizler de aynı şekilde. Bu şekilde devam edebiliriz herhalde.
Evet. Şimdi şuna dikkat edelim özellikle. GÖK'te de sorular gelmeye başladı. Tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Üniversite ve bölüm de tabii ki çok önemli. Yarın herhalde tercih kılavuzu da yayınlanacaktır. Yarın ya da öbür gün. Orada engellilerle ilgili bölümde yıllardır yer alan bir ibare var. Bu sene de yer alma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Engellilerin işte yapıp yapamayacağı bölümlerle ilgili işte özellikle görme engelli kişilerin sosyal bilimler alanındaki bölümleri tercih etmeleri beklenir falan tarzında bir ibare var. Ama tabii siz bu noktada kendi kapasitenize ve yapabileceklerinize kendi sınırlarınızı kendinizin çizmeniz gerekiyor.
Aynen öyle.
Bir kişinin yapacağını bir başkası yapamayabilir. Az sonra biraz şeyden de bahsederiz. İki gün önce yayınladığımız bir rapor var. üniversitelerdeki fakültelere göre görmeyenlerin dağılımı hususunda biraz belki de konuşsak iyi olur.
Evet.
Orada da bazı ilginç veriler karşımıza çıktı açıkçası. Özellikle de az gören kişilerin varlığının istatistikleri alt üst ettiğini düşünüyorum. Özellikle tercih yaparken aldığınız puandan yukarıda tercihler yapma hususundan bahsetmek istiyorum. Bu yıllardır böyle olan bir şey Ilgın.
Evet, doğru.
Ne dersin bu hususta?
Yani çıta yüksek tutmak lazım kesinlikle. Ve doğru tercih yapılabilmesiyle alakalı da biz de üniversite tercihi yapılırken söylenen şuydu. Örneğin işte 300 puanlık bir yere hedefliyorsanız bu puan olarak ne olacağı belli olmaz. Bunu işte 310-320 puanlık gibi düşünün, tercih yapın denirdi her zaman. Genellikle de böyle olurdu açıkçası.
Evet.
Ama şu anda bildiğim kadarıyla puandan çok yüzdelik dilim ve sıralama sayısı önemli. Bulunduğunuz yer önemli bildiğim kadarıyla.
Sanırım bu yani engellilikle ilgili tam o noktayla ilgili bir şeyler söylemek istedim ben aslında. Ben engelli atamasında bu başarı sırası olayına çok dikkat edilmediğini düşünüyorum. Yani yine bu puan meselesini önemli olabilir. Tabii puan aralıkları, başarı sırası çok etkili olacaktır ama 420 puan alındıysa örneğin 445'ten 50'den başlanması ama 420 çevresinde de bir şeyler yazılması. Yani tamamen 15-20 puan yukarıdan 30 tercihinizde yapmayın. Ha, ilk 5 tercihe burs falan veriliyor genelde bazı yerlerde. Öyle bir imkanınız varsa o başka ama öyle bir beklentiniz yoksa 30 tercihinizden 30'uncusuna da atansanız herhangi bir kaybınız olmayacak.
Yok tabii ki.
Yaklaşık 25-30 puan yukarıdan başlarsın. Eskiden 24 puan şey vardı.
Öğretmen öyle bir şey vardı değil mi? Evet.
Yani o şeydi aslında. Öğretmen liselerinden mezun olan kişilere verilen ek puanın.
Evet, Anadolu Öğretmen Liseleri biliyorsun.
Evet. Tabii şimdi öğretmen liseleri kaldırıldı. 24 puan efsane olmuş olabilir. Hala da geçerliliğini koruyabilir ama burada bizim ÖSYM'den aldığımız bilgi şuydu Ilgın geçtiğimiz yıllarda da. Bu ek puanlar kişinin engel görme derecesine göre değişiyor. Yani görme oranı ne kadar, görme kaybı ne kadar yüksekse bu şekilde destek verilecek ek puan miktarı da o kadar fazla oluyor.
Yani %100 gören adam 24, %50 gören 10 küsur puan mı veriyorlarmış aşağı
yani yukarı? Yani söylediklerinden böyle bir sonuç çıkıyor. bununla beraber şimdi projemizden de belki bahsederiz. Engelli Üniversite Öğrenci İnisiyatifi Projesi'nden.
Evet.
ÖSYM'den bu hususla ilgili verilen cevap da herhangi bir engelli tercihinin bulunmadığı, engelli kontenjanının daha doğrusu bulunmadığı yazıyor verilen cevapta.
Yazıyor ama ben nasıl, sözü geçtim. Ben nasıl olduysa üniversiteye girdiğimde engelli kontenjandan girmiş olduğumu düşünüyorum. Öyle bir şey o zaman da yazmıyordum. 2004 yılından bahsediyorum. Yani 50 kişilik kontenjanı olan bir bölüm ve ben 52. olarak girmiştim. Bir kişi işte yabancı uyruklu, iki kişi işte bir kişi lise birisi, iki kişi yabancı uyruklu şeklinde. O zaman da yoktu ama olması gereken puanın ben 10-15 puan altında bir puanla girmiştim bulunduğum bölüme. Yani o zaman da yazmıyordu. Şu anda yazmıyor ama az önce söylediğin 24 puan ya da işte 23 puan neyse o mantık hala devam ediyor demek ki anladığım
aslında
kadarıyla.
Aslında 2007'de de ben benzeri bir şekilde iki görme engelli kişiydik ve kontenjan 80 kişiydi bizim bölümde ve biz 82 kişi olarak girmiştik ama başarı sıramız yoktu sanırım. Yani öyle mesela 70. 71. olarak girdiğimizle ilgili bir şey yoktu. Engelli şeyle girmiştik. Bu sene açıkçası yerleşen kişilerin yerleştirme türlerindeki şeyle bizlerle paylaşmalarını istiyorum ben. Yani başarı sırasıyla ilgili ne diyecekler? Yerleştirme türü engelli falan mı diyecek? Ne diyecek? Onu görelim.
Evet.
Mevcut durumda aldığınız puan bu ek puanın eklenmemiş hali. Ona dikkat edin. Ve size şunu söyleyelim. Gideceğiniz dershanelerde bu bilgiyi doğrulamayabilirler. Çünkü evet.
Yani genellikle bu konudan pek bilgiler olmuyor benim de duyduğum kadarıyla.
O yüzden bizim söylediklerimize daha fazla dikkat etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bu programı da zaten bunun için yapıyoruz. Kayıtlarını da alıyoruz. Programdan sonra da yükleyeceğiz. Engelsiz tercih süreci. eget.org/engelsiz tercih süreci internet adresinden de tekrarlarını dinleyebileceksiniz bu kaydın. Yine geçen seneki yapmış olduğumuz iki programı da dinlemenizi tavsiye ederim. Kocaeli Üniversitesi'ni, Koç Üniversitesi'ni, Gazi Üniversitesi'ni, Boğaziçi ve Akdeniz Üniversitesi'ni geçen yıl konuşmuşuz. Bu yıl bu üniversiteleri tekrar konuşmayı düşünmüyoruz. Yenilerle devam edelim istiyoruz. Ve evet, sorularınızı bu hususta bekleyeceğiz. Şimdi pazar günü yayınladığımız bir istatistikle devam edelim. İlk program olması dolayısıyla biraz da genelden de başlıyoruz. O da sana denk geldi. ÖSYM tercih kılavuzunda görmeyenlerin sosyal bilimler ağırlıklı bölümleri tercih etmesi beklenirken YÖK'ten elde ettiğimiz veriler görme engelli bireylerin en çok mühendislik ve mimarlık fakültesinde öğrenim gördüğünü söylüyor. Bu hususta ne söylersin?
Bu az gören rakamları mı bunlar peki? Total görmeyenler için mi geçerli rakamlar?
Elimizde yok. Engel oranlarına ilişkin bir veri elimizde yok. Bu rakamlardan biz bu yoruma ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Şöyle olabilir. Yani hiç görmeyen ya da hiçe yakın görmeyen arkadaşlar, adaylar belli sözel bölümde, yani sözlere benzer hukuktu, psikolojidir yerleri tercih etmiş olabilirler. Ama sınavdaki bazı durumlardan yararlanmak isteyen ve rapor sunan, örneğin %45 görmeyen birisi hedefi mühendislikse zaten sınavdaki bazı dediğim gibi durumlardan yararlanmak için bu kayda girmiş de olabilir açıkçası. Yani hedefi mimarlıktır ve hiçbir şekilde ne ekran okuyucu ne büyüteç herhangi bir şey kullanmıyordur. Ve bu kayda girmiş olabilir belki diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Evet, ben de daha çok az görenlerin çünkü bizim bilmediğimiz ve üniversite engelli birimleri tarafından da genelde bilinmeyen ama ÖSS'ye engelli kontenjanı da girdiği için YÖK'ün verilerine giren birçok az gören kişi var. Özellikle de görme kaybı çok düşük olan 40-45 oranında engelli raporuna sahip birçok kişi var. Ve ben arada bazen görüyordum zaten mühendislik, mimarlık fakültelerinde okuyan, hatta hemşirelik, tıp fakültesinde bile 30 küsür görmeyen olduğunu söylersek herhalde ne demek istediğimiz daha fazla anlaşılır. Bu istatistiğimizi de engelsizuniversite.org ve get.org internet sitesi üzerinden görebilirsiniz. Hangi fakültede ne kadar görmeyen öğrenci var. Ve burada tabii mimarlık ve mühendislik fakültelerinde daha fazla olmasını ben buna bağlıyorum. Az gören kişilerin yoğunlukta olmasına bağlıyorum. Ve sonrasında Fen Edebiyat Fakültesi geliyor. 366 öğrenciyle aralarında 13 öğrencilik bir fark var aslında. Yani belki bu seneye değişir. Çok bir fark görünmüyor. 2014 Kasım dolayında ve sonrasında da İBF geliyor 336 öğrenciyle.
Tahmin edileceği şekilde burası daha çok total körlerin tercih edebildiği bölümler, ettiği bölümler olabilir.
Peki biz bu değerlendirme yaparken şey söyledik. Yani burada da aslında İBF'yi de ikiye ayırmak lazım. Ekonometri gibi, ekonomi gibi,
iktisat gibi,
belki işletme gibi daha sayısal ağırlıklı bölümler ve kamu yönetimi ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi nispeten daha sözel ağırlıklı bölümler diyebileceğimiz şeklinde ikiye ayırsak doğru olur mu?
Tabii ki kesinlikle olur. Yani iktisatın sayısal ve grafiksel durumunu düşündüğümüz zaman eğer yeterli teknolojiniz yoksa elinizde ya da üniversitenizde çok zorlanılır grafikler anlamakta. Çünkü yani bir A4'ü kaplayacak grafikler mümkün. Ben de iktisat dersleri aldığım için biliyorum, o zaman biraz daha iyi görüyordum. Çok ekstra zorlanmadım açıkçası. Evet. Ama bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kesinlikle 336 mı demiştiniz rakamı? Evet, mesela 336 ise bunun belki de %60'ı, %70'i şeydir. İşte kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler tarzı olabilir. Ama bu parti içerisinde daha azınlıktaki kısmın bu 336'nın içerisinde olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
Total körlerin daha az olduğunu düşünüyorsun değil mi bu 336? Efendim? 336 kişi arasında total körlerin ya da görme kaybı yüksek olan kişilerin az olduğunu mu söylüyorsun?
Çok olduğunu düşünüyorum.
Öyle mi diyorsun? Ben
yani öyle gibi hissettim. Yani 336'nın örneğin 200'ü işte kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, daha sözel bölümlerin çok olduğu öğrenciler olabilir. Diğer kısımlarda da işte iktisat, istatistik, işletme gibi ders bölümlerin olduğu öğrenciler olabilir diye düşünüyorum. Sen farklı mı düşünüyorsun bu konuda?
Ya ben açıkçası bu bölümlerin eşit ağırlıkla öğrenci almasından dolayı total körlerin daha az tercih ettiğini düşünüyorum. Yani tabii ki matematik alanında başarılı arkadaşlarımız var ama bunların sayısı çok fazla değil. Ve ben yine mühendislik, mimarlık fakültelerine benzer bir şekilde az görenlerin bu fakülteyi oluşturduğunu düşünüyorum daha çok. Var çevremizde çok fazla okuyan uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümleri.
Evet.
Ama o kadar da fazla değil yani ben o kadar fazla görmedim açıkçası. Benim görüşüm bu. Sonrasında eğitim fakültesi geliyor. İlahiyat fakültesi, hukuk fakültesi diye devam ediyor. Burada hukuk fakültesi önemli. Geçmişteki dönemlerde hukuk fakültesi sözelden aldığı için daha fazla öğrencinin burada yer aldığını biz biliyoruz. Hatta 80'li yıllarda Ankara Üniversitesi'nin şey varmış benim aldığım bilgi. Yanlışsa düzeltilsin. Ankara Üniversitesi'nin engelli kontenjanı varmış ve herkes yazarmış istedikleri tercihi. En son Ankara Üniversitesi'ni koyarlarmış. Hiçbir yer gelmezse Ankara okup gelsin diye.
Anladım.
Bugün tabii böyle değil. 88 öğrencinin sadece öğrenim görebildiğini şu anda elde ettik, tespit ettik. Hukuk fakültelerinde.
Bu Türkiye'deki bütün hukuk fakültelerindeki toplam 88 öğrenciden bahsediyoruz, değil mi?
Evet.
Alo.
Evet, 88 sadece Türkiye'deki tüm üniversitelerdeki.
Evet.
Ve
Yani.
ilginç bir şekilde Fen Edebiyat, Eğitim ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde kadın öğrenciler, yani ilginç demeyeyim, aslında güzel bir şey, erkeklerden daha fazla.
Fazla, evet.
Tabii sağlık bilimlerinin fazla olmasında hemşirelik gibi bölümlerin
Payı var.
payı var ama Fen Edebiyat ve Eğitim fakültelerinde, hadi öğretmenliği de daha çok toplumumuzda kadın mesleği olarak görüyorlar
Evet.
ama tabii biz böyle cinsiyetçi yorumlar yapmayalım. Görülen şeyler bunlar, normlar. Böyle bir veri ortaya çıktı. Umarız ilerleyen yıllarda erkek kadın makası kapanır ve birbirine paralel rakamlar ortaya çıkar. Biz de böyle iyi istatistikleri telaffuz etmek zorunda kalmayız.
Umarım bu rakamlar 3'e 4'e 5'e 10'a katlanır yakındaki kadın erkek ayrımı olmadan.
Yani üç basamaklı şeyler söylemek aslında üzücü bir şey. Yani hatta hukuk fakültesinde 88 kişi diyoruz.
Çok, işte
Yani
onu dedi, sordum ya özellikle yani tüm Türkiye'deki rakamı bu diye.
maalesef evet, tüm Türkiye'deki rakam hukuk fakültelerinde 88 kişi var. Yüksek lisans bazında en çok Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tahmin edebileceği üzere
Evet.
görmeyen kişi var ama Fen Bilimler Enstitüsü de yakın. Eğitim bilimleri sonra geliyor. Böyle istatistikler var. eget.org internet adresinden ya da engelsizüniversite.org internet adresinden bu rakamlara ulaşabilirsiniz. Ne konuda sınırlılıkları varmış bu rakamların, onu da yine görebilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş İstanbul Üniversitesi'ne gelebiliriz diye düşünüyorum. Ekleyeceğin bir husus yoksa.
Yok, hayır.
Sorularınızla da devam ederiz. Sorularınıza da bakacağım şimdi. Sen İstanbul Üniversitesi Engelsiz Bilgi Merkezi'nde görev yapıyorsun ve burada yüksek lisans öğrenimine devam ediyorsun. Nereden başlamak istersin?
Şöyle anlatabilirim. Önce İstanbul Üniversitesi'ndeki engelli çalışmaların genel yapısından bahsedebiliriz. Biz açıkçası 175 bin öğrencisi var İstanbul Üniversitesi'nin. Yaklaşık 9 ya da 10 kampüsü var. Büyük bir üniversite. İstanbul yani engelli öğrencilerin yoğunlukta olduğu, az önce bahsettiğimiz rakamların yoğunlukta olduğu hukuktur, edebiyattır, fen edebiyattır işte gibi yerler, eğitimdir. Onların bulunduğu yer genellikle Beyazıt kampüsü. Bildiğim kadarıyla 200'e yakın engelli öğrencimiz var. Bu 200 öğrencinin büyük bir kısmı bu bahsettiğim kampüste.
Toplamda
Fakat
mı
be
üniversite bünyesinde 200 öğrenciniz var engelli?
evet.
Evet.
Yaklaşık olarak bildiğim rakam bu. Ben öğrenci koordinatörü olmadığım için net rakam bilmiyorum ama aşağı yukarı rakam bu. Tabii Beyazıt olması ve İstanbul Üniversitesi olmasından dolayı mimari eşitlikle ilgili sıkıntılar var. Bunları yok desek yalan söylemiş oluruz. Çünkü birçok yer tarihi eser kıvamında ve anıtlar kurulduğunda herhalde her şey yaşanabiliyor. Restorasyondur, yapılmasıdır, tadilatıdır. Ama görme engelliler açısından herhangi bir sorun yaşanmıyor artık İstanbul Üniversitesi'nde bilgi erişim konusunda. Ve öğrenciler yavaş yavaş Birazdan bahsederim gene. Özel gereksinimli öğrenciler için eğitimli fırsat eşitliği yönergesi diye bir yönerge çıkarttık. Bu senatodan geçti ve engelli öğrenciler için bir anayasa kıvamında oldukça ayrıntılı bir yönerge. Dolayısıyla haklarını da rahatlıkla arayabilirler. Şöyle bir sistem var bizde. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi var. Bu rektörlüğe bağlı olan bir merkez. Bunun alt birimli olarak işte öğrenci koordinatörlüğü, engelli öğrenci koordinatörlüğü var. İşte proje ve etüt birimi var gibi. Engelsiz Bilgi Merkezi ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı biriminin altında resmi olarak. Ben tabii Engelsiz Bilgi Merkezi'nin yapım aşamasında, proje aşamasında da görev aldığım için İstanbul Üniversitesi'nde görev başlamadan işi ayrıntılı olarak öğrendik. Profesör Resa Aydın hocamız bu işin başına İstanbul Üniversitesi'nde engellilikle alakalı. İkisi arasında, iki kurum arasında yani iki farklı kurum gibi gözükse de hedef kitlesi aynı olan kurumlar bunlar. Engelsiz Bilgi Merkezi'nde. Ben fiili mesaimi genellikle Engelsiz Bilgi Merkezi'nde yapıyorum. Haftanın
peki
4 günü.
Peki buradan biraz bahsedebilir misin? Engelsiz Bilgi Merkezi ne yapar?
Engelsiz Bilgi Merkezi bilgiye erişimi, bilgi hizmetini erişilebilir hale getiren her anlamıyla bir merkezdir. Yani içerisinde 2 adet ses stüdyosu olan, 2 adet büyük tarayıcısı olan, 1 adet braille printer'ı olan, işte 2 adet ekran büyütme cihazı olan, 40 katı kadar yazıları büyütebilen, kitap okuma makineleri olan, işte az önce bahsettiğimiz iktisat ve benzeri grafikleri kabartma şekilde basmamızı sağlayan piyaf cihazı olan, işte Pacmate Braille şeyleri, klavyeleri olan, ayrıca bedensel engelliler için ellerini kullanan, parmakları kullanmayanlar için bilek tipi mouse'lar olan ve ellerini kullanamayanlar için pedal tipi mouse'lar olan her türlü teknik teçhizatın bulunduğu bir merkez. Dolayısıyla biz şu anda sadece İstanbul Üniversitesi öğrencilerine genel olarak hizmet veriyoruz ama sistemimiz şöyle çalışıyor. Bir öğrenci bize İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin kataloğu da erişilebilir durumda kullanılabiliyor. Ya oradan araştırıp devre başlarını bize gönderiyor ya da dışarıdan getirdiği bir kitabı bize veriyor ya da mail vasıtasıyla bize başvuruyor. Biz o kitabı istediği formatta dönüştürüp kendisine iletiyoruz. Ayrıca 12 tane bilgisayarımız var. İçerisinde ekran okuyucuların bulunduğu ve bir kısmında işte Fine Reader, OCR Pro yazılımından işte dosya okurlara kadar programların bulunduğu, ekran büyütme yazılımlarının bulunduğu bir merkez burası. Yani bilgi hizmeti veren bir merkez. Evet. Kısaca böyle tanımlayabiliriz.
Yani biz daha çok görmeyenler alanında hizmet verdiğini düşünüyorduk bu Engelsiz Bilgi Merkezi'nin ama diğer engel gruplarına yönelik de çözümlerin olmaya başladığı bir merkez halinde. Peki engelli birimi İstanbul Üniversitesi'ni tercih eden bir kişi burayı kazandığında nasıl temas kuracak engelli birimiyle ve engelli birimi üniversiteye yeni başlayan bir öğrenciye ne tür hizmetler sunuyor? Oryantasyon
şöyle yapılıyor. YÖK'ten hangi öğrencinin İstanbul Üniversitesi'nde kazandığı listeler bize gönderiliyor artık. Biz de o gelen listelere, gelen iletişim bilgilerine rektörün imzasının da olduğu, az görenler için bilgisayar yazısı, total görmeyenler için, körler için braille olarak bir hoş geldin mektubu şeklinde bir şey gönderiyoruz. Ve altında o mektupta engelli öğrenci biriminin iletişim bilgilerinin bulunduğu bir şey, mektup var. Buradan bize ulaşabiliyorlar. Ayrıca kayıt esnasında da, kayıt haftalarında da stand kuruyoruz ve standlardan bize ulaşabiliyorlar. Bu şekilde bizi bulabiliyorlar. Biz de onları bu şekilde bulabiliyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sonra orientasyon kısmı tabii oluyor. Dersler başlamadan, yani kayıtlarla ders arasındaki süreç içerisinde orientasyon da yapılıyor bildiğim kadarıyla.
Peki, bunun dışında engelsiz birim ve engelsiz iki tane ayrı birimden bahsettik. Bu birimlerden görme engelliler, daha doğrusu tüm engelli öğrenciler için soralım. Bu birimlerden engelli öğrenciler bilgi erişim haricinde başka ne tür destekler alabilirler? Ne konularda başvurabilirler, ne konularda başvurmamaları gerekir? Yani onu da biraz çözelim. Mesela bazı üniversitelerde biz şunu duyuyoruz. İşte görme engelli kişilere refakatçi sağlıyorlar. Onları bir yerden bir yere de onlar götürüyor. Mesela böyle bir şey var mı İstanbul Üniversitesi'nde?
Yok. Böyle bir şey yok. Biz bunun yerine İstanbul Engelliler Merkezi ile işbirliğiyle görme engellilere bağımsız hareket dersleri veriyoruz. 2 senedir bu dersler veriliyor. Ortak bir işbirliği yapılıyor İstanbul Engelliler Merkezi ile. Bunun dışında alabileceği birçok hizmetle ilgili az önce bahsettiğim yönergede zaten hak olarak onlara verilmiş durumda. Ayrıca bütün bölümlerde akademik danışmanları var. Yani hukuk fakültesinin akademik danışmanı işte Ilgın Bey gibi, işte Edebiyat Fakültesi'nin Emre Bey gibi isimleri var. Bunların danışmanları var bütün bölümlerde. Bu akademik danışmanlar da o bölümdeki engelli öğrencilerden sorumlu. Onların sorunlarıyla, yani engelli öğrenci birimleri koordinatör olarak çalışıyor akademik danışmanlarda. Tamamen masasının üzerine bırakılan yazıyla değil, gönüllülük esasında bizim toplantılarımıza ve işte eğitimlerimize gelenlerden bize iletişim kuranlarla akademik danışmanlıklar yürütülüyor. Malum bu işte gönüllülük esas, zorunluluktan pek hizmet alamıyorsunuz genellikle.
Aslında biz profesyonellik kavramını,
bu şekilde.
Biz bu profesyonellik kavramını tam bu programın konusu olmamakla beraber biz bu hususta profesyonellik kavramını henüz yerleştirememiş durumdayız değil mi? Duyarlılık ve gönüllülük kavramları da yer tutuyor. Ama ben bazı üniversitelerde tamamen bu işi kendisine verildiği için yapan ama işini de layıkıyla yapan, belki yarın o görevden alınsa, eğer bir duyarlılığı kaldıysa o görevden kalma, o şekilde devam edecek olan kişiler de tanımaya başladım. Bence bu güzel bir gelişme diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle kesinlikle. Bunlardan da var dediğin gibi. O az önce anlattığım tarzda da var, senin anlattığın tarzda da var.
Benim söylediğim kişiler gerçekten çok az.
Yani çok az, evet.
Böyle olması çok belki az. Tabii ki duyarlılık, farkındalık kazanması önemli. Ama bu işin bir profesyonellikle yürütülmesi de bence önemli. Çünkü gönüllülük olduğu zaman gönül kavramı biraz bazı şeylerin zorunluluğunu zedeleyen bir kavram diye de düşünüyorum aslında ben.
Yani ben gönüllülük derken akademik danışman olabilmek için gönüllülükten kastetmiştim.
Yani, doğru söylüyorsun. Bizim üniversitede ben hatırlıyorum, bizim de vardı öyle bir akademik danışmanımız. Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde, ama yani öyle atanmış. Hiç ondan biz duymuyorduk. Hiçbir bilgi almıyorduk yani. Ve kendimiz başka yöntemlerle şey yapıyorduk. Bilgi ediniyorduk.
Evet. Şu anda bu fırsat işte yönergesiyle biz birçok sorunu açtığımızı düşünüyoruz. Fakat şöyle bir problem var. Az önce bahsettiğim öğrenci, yani 175 bin öğrenci olunca yaklaşık 15 bin civarında da idare personel olmuş oluyor ve 2-3 bin civarında akademisyen olmuş oluyor. Çok büyük olmasından dolayı bu kitlenin bunlara ulaştırma, tanıtma ve konuyu anlatma ile ilgili şu anda sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla da ilgili de broşürler hazırlıyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren herhalde bunlar da kendilerine ulaştırılacak. Yani şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Mesela işte atıyorum hukuk fakültesinden kitap çıkartmak eskiden problemliyken fırsat işte yönergesinden dolayı öğrenci yönerge götürüyor. Ben bu kitabı buradan çıkartmak istiyorum diyor. Onlar da bizi arıyorlar tekrar. Böyle bir şey var mı diye. O aslında yönergeye ulaşmış ama anlamamışlar ya da anlatılmamış. Bu tür sıkıntılar var. Bu verdiğim en basit bir örnek. Bu tür sıkıntılar da giderilecek. Giderildikten sonra da herhalde daha da rahatlamış olacak engelli öğrenciler.
İstanbul Üniversitesi'nde okuyan ya da tercih etmeyi düşünen öğrencilerin bu yönergeyi okumalarını tavsiye edebiliriz değil mi?
Kesinlikle. Bu yaklaşık 2 senelik bir çalışmanın ürünüdür. Yani derslerle ilgili uygulamalar var, sınavlarla ilgili uygulamalar var, sosyal durumlarla ilgili uygulamalar var, işte hastanelerden yararlanma, ders muafiyetinin olmaması ama nasıl yapılması ile ilgili maddeler var. Yani yaklaşık 20 maddeye yakın bir yönerge bu. İnce eleyip sık dokunmuş bir şey. Dolayısıyla pek fazla açık bırakmadık açıkçası yani. Hazırlanmasında ben de katkıda bulundum. Hem kendi açımdan hem öğrenci açısından hem üniversite açısından değerlendirerek yazdık birçok maddeyi. oldukça ayrıntılı bir şekilde. Dolayısıyla öğrenci bunu alıp da kullandığı zaman çok çok büyük bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Rahat edeceğini düşünüyorum. Yani örneğin şu ufak bir örnek verebiliriz. Örneğin işte gözetmen konusunda hep şey söylenir. İşte beni sekreter sınav yaptı.
Hayır, mesela, sınav konusuna gelecektim.
Mesela yani. Burada yazan maddelerden bir tanesi. Hep bunu söyleriz ederiz ama isteriz de bazen denk gelir. İşte işin terminolojisini hukuk fakültesi öğrencisi ise işte hukuktan anlayan bir araştırma görevlisinin sınavı yapmasıyla işte oradaki büro sekreterinin sınav yapması arasında fark var. Biz yazdık açık açık, yani gözetmenlerde işin konunun terminolojisine hakim olan kişilerden seçilecek gibi. İşte sınav sürelerinden tutun da işte kullanacağı cihazların şeyine kadar, içeriğine kadar, sınavların nasıl duyurulacağına kadar, derslerin nasıl anlatılacağına kadar, dersteki mesela işte bazı hocalar ses kayıt cihazı kullandırmakta sıkıntı çekiyorlardı. Biz de dedik ki hocanın isteğine bağlı değil bu. Sadece iyi niyet çerçevesinde hocaya söylenebilir. Yani hocam sana sormuyorum ses kayıt cihazı kullanmayı, kullanıyorum ama bilgin olsun şeklinde. Hem bizi bağlayan hem karşı tarafı bağlayan şeklinde maddelerde ayrıntılı bir şekilde konuldu.
Karşılıklı sözleşme kayıtların paylaşılmayacağına dair imzalanabilir. Bu da bazı üniversitelerde sanırım
yapılıyor. Evet.
Uygulama. Peki bizi başka engel gruplarından dinleyenler olabilir. Bedensel ve işitme engelli öğrenciler için İstanbul Üniversitesi'nde ne tür düzenlemeler var?
Bedensel engelliler ile ilgili konu benim içimde de yaralardan bir tanesidir açıkçası. Yani yalan yok bu konuda. Çok zor İstanbul Üniversitesi'ndeki mimari düzenlemelerle alakalı yapılan düzenlemeler. Çünkü dediğim gibi anıtlar kuruluyla işe başlanıyor kafadan. Dolayısıyla şey, yani nasıl derler ona, tabir hatırlayamadım şimdi. Makul düzenlemeler yapılması ile ilgili biz uğraş vermeye başladık artık.
Makul uyumlaştırma yani, kavramı.
Evet. Evet. Yani işin sıfırdan yapılması yerine hukuk fakültesinde, yani 100 yıllık hukuk fakültesinin binasına asansör yaptırma şansı yok üniversitenin ve devletinde yani. O zaman ne yapacağız? Ya var olan geçmişte çok uzun süre önce kullanılmış böyle asansörümsü bir şey var ya, o devreye sokulacak. Ya da işte palyatif bir çözüm getirilecek. En son bildiğim kadarıyla makul uyumlaştırma tarzı bir şey yapıldı diyebiliyorum yani. Bu tür şeyler sıkıntılı. Öğrencilerin yemekhaneye gitmesi, yemekhaneye girmeleriyle ilgili sıkıntılar var. Yani eski binalar ve dar bir şekilde yapılmış merdivenler maalesef, yani bu utanılacak bir durum aslında. Yani bizim utanacağımız bir durum değil de engelliler kanunun süresini uzatanlarla ilgili belki bir durum. Evet. Buradan da bir gönderme yapabiliriz belki. Onlarla ilgili bir durum. Bu tür sıkıntılar maalesef ki var. Ama örneğin Avcılar Kampüsü'nde daha az bu sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü Avcılar Kampüsü daha sonra yapılmış, daha sonra kurulmuş bir kampüs. Avcılar, bizim mühendislikler ve işte mimarlık ve benzeri fakülteler Avcılar Kampüsü'nde, işletme bölümü de orada. Hatta sevgili Serdar Kulak bizden şu an ayrıldı, öğretmenliğe geçti. Avcılar Öğrenci Koordinatörü oydu eskiden. O daha iyi bilir bu konuları.
Kendisine de selam.
Orası daha rahat bir yerde bu anlamda. Daha az öğrencisi olan, daha erişilebilir mekanlar olan bir yerdi.
Lavabolar mesela çok utanç verici durumdadırlar. Yani bazı üniversitelerde, daha sonra üniversitede de sınırlamamak lazım. Kurumlarda diyelim.
Kamu kurumları.
Evet, kamu kurumlarında diyelim. Engelli lavabolarına yer veriliyor. Fakat bunlar daha çok temizlik malzemelerinin ve benzeri eşyaların kullanıldığı bir depo hüviyetinde bunu, ya da çok kirli oluyor. İnsan giremeyecek durumda oluyor. Yani sanırım sizde de farklı bir durum söz konusu değil genellikle.
Genellikle böyle, evet. Şu anda mesela Taş Odalar diye bir merkezimiz var. Üniversitenin İletişim Fakültesi'nin alt tarafında bir bahçede, merkez kampüste. Orada mesela öğrenci koordinatörlüğün odası da, ofisi de orada. Ayrıca bizim proje ve etüt ofisimiz var. Onun yanına bir tuvalet yapıldı. Öğrenci koordinatörü Sayın Songül Altınsaç'ta çok uzun süre uğraş verdi bu tuvaletle alakalı. Yani tuvaletin kapısına bir rampa bile yapılamamış doğru düzgün. Tahtadan bir rampayla konulmuş. Ama içerisindeki engelli tuvaleti diyebileceğimiz tuvaletlerle ilgili bir sıkıntı yok yani. En azından çok çok uğraşılmış bir halde ancak bu hale gelebilmiş yani. Eski tuvaletlerle alakalı durum kötü maalesef. Ya da binalarda federin içerisinde işte edebiyat fakültesidir, hukuk iktisattır. Bunlar maalesef sıkıntılı yani. Bunları saklayamayacağız. Saklanamaz da yani hiçbir şekilde.
Kampüs içerisindeki durum da farklı değil o zaman. Kaldırımlar.
Sıkıntılı, evet. Yani Beyazıt Meydanı zaten Arnavut kaldırımı olan bir yer. Eğer oralardan geçiyorsanız tekerlek sandalyeyle Arnavut kaldırımda yürümek, kullanmak çok zor. Bir etkinlik kapsamında ben bir tekerlek sandalye kullanmıştım. Mekanik bir tekerlek sandalyeydi. Çok zorlandım yani onu kullanırken kampüsün içerisinde. Yani Arnavut kaldırımına da gitmek daha zordur.
Ortopedik engelli öğrencilerimize yani burayı tercih etmeyin demeyeceğimize göre.
Evet.
Ne önerebilirsin? Ne diyebilirsin?
Şunu yapabilirler. Bu haklar her zaman vardır. Kazandıktan sonra engelli öğrenci birimiyle beraber irtibata geçerler ve yapılmasıyla ilgili her türlü girişimi başlatabilirler. Bu girişimlerin başlatıldıktan sonra sonuçta alınanlarda oldu. Öğrenci koordinatörü bu konuda ısrar ediyor hakikaten birçok konuyla ilgili. Hem yapı işleri daire başkanlığına hem öğrenci işleri daire başkanlığına pres yapıyor açıkçası. Bu yapılan pres sonucunda da kazanılan bir takım şeyler oldu. Ama dediğim gibi karşımıza anıtlar kuruldu. Tarihi eser çıkabilir. Her an çıkabilir yani. Evet, şöyle söyleyeyim kısaca. Merkez kütüphane önünde merdivenler vardır. Tarihi merdivenler. O merdivenlerle Trabzonspor'da cadde inilir. Bu merdivenler kırık dökük merdivenlerdi. Ve uzun yıllar yapılamadı. Neden? Çünkü anıtlar kurulu yapacak dendi oraya. Bir gün bir geldik baktık ki merdivenler yapılmaya başlanmış. Fakat merdivenlerin sol tarafı Fatih Belediyesi, sağ tarafı Büyükşehir Belediyesi'ne aitmiş. İkisi ayrı tarafı yapmaya başlamış. İkisi ayrı tarafı yapmaya başlayınca bir komedi. Yani bir merdivenin basamağı 30 santim, diğeri 5 santim şeklinde. Böyle bir şey yapmışlar. Sonrasında da kenarlarda rampa yaptılar. Rampalar böyle kışın kayılıp da tramvaya kayarak gidilebilecek tarzda rampalar oldu. Yani makul uyumlaştırma tamam da bu kadar da uyumlaştırmaya gerek yok diye düşünüyorum bazen.
Evet. Henüz o kadar
mimari işlevlilik kolay değil yani. Birçok üniversitede zor, bizimkinde açıkçası daha zor olduğunu ben itiraf etmek zorundayım.
Tabii yani çok evveliyatı olan bir kurum. Bunun getirdiği gurur verici bir takım söylemler olsa da konu engellilik meselesine gelince aynı şeyi söylemek söz konusu olmuyor.
Maalesef.
Bir de şu maalesef yani maalesef mi demek lazım bilmiyorum ama biz engelliler olarak yani gerek üniversite eğitim öğretim sürecinde gerekse diğer alanlarda biraz mücadeleci olmamız gerekiyor ve bu şekilde bir takım kazanımlar elde ediyoruz ve bunlar yapılmazsa, bu talepleri yapmazsak daha çok mağdur olan ve ezilen taraf oluyoruz. Henüz bu hususta daha normalleşemedik diye düşünüyorum ülke olarak. Yani yasalar tamam var güzel, belki dünyanın en önemli en güzel engelli yasalarından birine
de yasa cenneti olabilir. Yasa cenneti,
evet, yasa cenneti de olabiliriz ama mesele uygulamaya gelince henüz o istenen seviyeye ulaşmaktan bayağı bir uzak durumdayız diye düşünüyorum. Yani bugünkü bu programın yapılması bile bu minvalde bir şeydir yani. Adaylara bir de bakın yani, çünkü biz hatırlıyorum ben yani neye göre tercih yapacağımızı bilmiyorduk. İşte çevremizden bulabilirsek 2-3 kişi buluyorduk. Siz ne yaptınız? İşte ders çalışırken nelere dikkat ettiniz? Hocalar nasıl falan diye soruyorduk yani. Ve şimdi en azından daha teknoloji gelişmişse bunu daha fazla kişiye iletelim diyoruz. Peki şey sorayım. İşitme engellilerle ilgili.
Ben de oraya gelecektim zaten. Evet. Bildiğim kadarıyla 5 tane işitme engelli öğrencimiz var bizim. Bunlar odileji bölümünde okuyorlar. Bildiğim kadarıyla, yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bunların dersleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Zaten gerekli özel radyo frekansı içeren kulaklık ve benzeri şeyler kullanıyorlar derslerde de.
İndüksiyon sistemleri.
Evet evet. Dersen. Onun radyo frekansı mı deniyordu ona? Tam şimdi hatırlayamıyorum ne olduğunu. O şekilde bir sıkıntı yaşanmadığını biliyorum. Ama işitme engel sayısı en az olan yer herhalde yani.
Şimdi onunla
engel grupları içerisinde.
Zaten o üniversite öğrencileri noktasını da genel anlamda öyle.
Çok az değil mi?
Tabii onunla ilgili şimdi verileri muhtemelen yarına kadar paylaşacağız. Şöyle söyleyeyim sana. Meslek yüksek okullarının tamamında bulunan işitme engelli öğrencilerin sayısı fakültelerden fazla.
Hadi.
Evet yani yaklaşık sanıyorum rakam ezberimde değil 400 civarında meslek yüksek okullarında öğrenim gören 2 yıllık bölümlerde öğrenim gören işitme engelli var. Fakültelerin hepsini topladığın zaman bu sayıya ulaşamıyorsun.
Enteresan.
Ve tabii akademik anlamda yüksek lisansa falan geldiğin zaman zaten durum çok söylemeye bile gerek yok. Neredeyse çünkü çok az sayıda işitme engelli öğrenci yüksek lisans ve doktor öğrenimini sürdürebiliyor.
Zaten toplamda çok az değil mi Emre rakam olarak? Yani senin daha önceden verdiğin rakamlarını hatırlıyorum da 350-400 civarında bir engelli öğrenci vardı.
Evet sanırım yüksek lisans öğrenimi gören 381 öğrenci vardı ve doktor öğrenimi gören 45
evet.
Öğrenci vardı. Toplam engelli sayısı bunlar arkadaşlar.
Evet. İşitme engelli ne kadar değil. Güzel rakamlar değil mi?
Evet. Ülkemizde YÖK verilerine göre sadece 45 engelli kişi doktora yapıyor. Bu küçük bilgiyi de paylaşalım.
Ben de başka bir ufak bir şey daha paylaşayım. Engeller Uygulama Araştırma Merkezi'nin bir şeyi olacak önümüzdeki yıl. YÖK'e gönderildi. Bir yüksek lisans programı açılma projesi var. YÖK'e gönderildi. Şu anda onay bekleniyor. Engellilik Araştırmaları Programı ismi. Yüksek lisans programı. Yetişirse çok düşük ihtimal. Çünkü yüksek lisans başvuruları geçti.
Evet.
2015-2016'ya ama en kötü ihtimalle Şubat ya da önümüzdeki yıl 2016-2017'ye açılacak bu. Başlangıç olarak 10 kişi düşünülüyor kontenjan olarak. Ve Resa Hoca'nın da fikri, bizim de fikrimiz aşağı yukarı paralelde. Mümkün olunca buraya engelli öğrenciler gelsinler ki bu konuyla ilgili daha çok yazan çizen, yani 10 kişinin 10'da engelli olsa süper olur diye bakıyoruz biz. Ki daha çok yazan çizen kişi olsun. Bu çok önemli. Bundan sonra akademik anlamda bir şeyler oluşturabilmek için bu tür programlara ihtiyaç var. Bizim de uzun zamandan beri hayalimizdi. Umarım yakın zamanda açılacak.
Şimdi seninle konuştukça aklıma bazı rakamlar geliyor. Bu bizim projemizden de bayağı veri çıkmış. Yani sanırım Türkiye'de engellilik alanında yapılan araştırmalara bakıldığında 200 civarında doktora tezi vardı. 1200 civarında da yüksek lisans tezi vardı. Tabii bunların ne kadar literatüre katkı yaptığı tartışılır. Ama mesela Trakya Üniversitesi'ndeki Emre'yi hatırlarsın bizim
projede. Evet, evet, evet.
O da benzeri bir bölümde yüksek lisans yapıyordu. Sanıyorum bu engellilik alanında yüksek lisans ve doktora programları artmaya başlıyor üniversitelerde. Yani onu da gözlemliyorum. Ne kadar faal o kadar onu bilmiyorum. Ha mesela Akdeniz Üniversitesi'nde de görme engelli öğretmenliği diye bölüm var bildiğim kadarıyla.
Yüksek lisans programı bu, normal yani, lisans bölümü.
Normal lisans ama faal değil yani. Sadece
anladım.
Öyle bir bilgim var.
Aha.
Evet.
Ya bizim düşündüğümüz açıkçası ders içerikleri falan da hazırlanıp gönderildiği için yani engellilik alanında hukuk var, iletişim var, işte tıp var, diğer sosyal bilimler, engellilik politikaları. Bu çeşitli alanlarda dersler verilecek, uygulamalar olacak. Ve engelli kişinin istediği alanla işte edebiyat da olabilir, bu eğitim de olabilir, hukuk da olabilir. Onunla ilgili bir şey üretmesi istenecek. Amaçlanan bu açıkçası.
Bilişim de belki olması gerekebilir.
Bilişim de var bu. Tabii tabii bilişim de var.
Şeyi de söylemek lazım. Yani İstanbul Üniversitesi'nde çok bu alanla ilgili donanımlı hocalarımız var. Sizler yine oralarda varsınız. İstanbul Üniversitesi'nde açılacak bu şekilde bir bölümü ben başarılı olacağını da düşünüyorum aynı zamanda. Ve diğer büyük üniversitelerimize de örnek teşkil edilebilir. Köklü bir üniversite ise en azından bu hususta da başarılı olmasını beklememiz gerekir. Ki hocalarımızı da az çok tanıyorum. İstanbul Üniversitesi Resa Hocamız var, Songül Hanım var, belki beni tanımadığım başka hocalarımız var. Onların önderlik ettiği, öncülük ettiği bir çalışmanın başarıya ulaşma olasılığını da düşük görmüyorum açıkçası. Peki biraz görmeyenler bölümüne tekrar gelecek olursak, muafiyetle ilgili ne tür şeyler var şu anda? Evet, yönergenizde belki bir takım şeyleri düzenlediniz ama biliyoruz ki her zaman yönerge ile uygulama birbirini tutmuyor. Az önce de söyledik.
Evet.
Şu anda üniversitenizde muafiyetle ilgili ne tür bir uygulama var ya da bir standart bir uygulamayı oluşturabildiniz mi, yoksa kervan yolda mı düzülüyor?
Şu anda geçiş aşamasındayız bence, benim bildiğim kadarıyla. Çünkü maalesef görme engelli öğrencilerin bir kısmı hala muafiyet peşinde, tahmin edebileceğin gibi.
Evet.
Biz de olmaması gerektiğini savunuyoruz. Hocaları bu konuda ikna etmekte problemler yaşanabiliyor bazen. Çünkü onlar diyorlar ki işte bu böyle olmaması gerekiyor, bu şekilde olması gerekiyor. Biz diyoruz ki siz gerekli şeyi sunuyor musunuz öğrencinize? Sunun, biz size destek vereceğiz. Yani bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, muafiyet olmaması gerektiği konusunda destek veren, örneğin iktisattan bir hoca vardı. Bu sene mezun olacak. İngilizce iktisat bölümünde okuyan bir görme engelli kardeşimiz. Bize hep hocası sınavdan önce, bir iki gün önce sınavda soracak grafikleri gönderirdi. Grafik, yani bir A4'e sığacak büyüklükte. Ve biz onları kabartmasını alır, hocaya, öğrenciye teslim eder, sınava gönderirdik. Yani işin bir de bu kısmı var. Ama önümüzdeki seneden itibaren tahminen daha oturacak bu iş. Öğrenciler daha ikna olacaklar. Akademisyenler daha konuyu kavrayacaklar. Umarım daha iyi olacak.
Ben şunu düşünüyorum bu hususta. Biz muafiyeti savunmayan kişiler olarak şu noktada biraz daha belki bilgi bankası oluşturmamız gerekiyor. Muafiyeti talep edilen derslerin hangi yöntemler kullanılarak ders materyallerine ulaşılabileceğiyle ilgili, örneğin Osmanlıca ile ilgili olabilir, istatistikle ilgili dersler olabilir. Bu alanlarda ne tür ders materyalleri kullanabileceğine ilişkin
bir havuz oluşması lazım diyorsun.
Bir havuz oluşturma. Mesela Osmanlıca ile ilgili Ali geçen sene çok güzel bir makale yazdı. Bir akademik dergide de yayınlanmıştı, Ali Öztürk. Yani bu tür dokümanların sayısının artması gerekiyor. Belki işte bu oluşturacak yüksek lisans programları falan belki buna da hizmet edebilir. Ya da bu dersleri alan kişiler biraz böyle de bir sorumluluğu yüklemek mi gerekir bu kişilere?
Evet, ama ondan da sorumluluğu yüklenebilecek kişiler olması gerekiyor. Yani
alıp başarılı olan ve kendi belki çalışma sistemini geliştirenlerin tavsiye niteliğinde. Tabii bu böyle olacaktır gibi bir kanun değil yani.
Olsa çok güzel olacak bir durum olmuştu.
Evet. Peki biraz şeyden bahsedelim. Yani özellikle Anadolu'dan İstanbul'a gelecek kişiler için bahsedelim. İstanbul'da yaşam nasıl? Çok zor bir soru bu ama. Yani yeni başlayan bir kişi için, İstanbul'a Anadolu'dan gelmiş bağımsız hareketi orta düzeyde bir kişi için ilk etapta ne önerirsin?
Valla ilk etapta bağımsız hareketinin maksimuma çıkartmasını öneririm. Çünkü hatırlarsın, bir arkadaşımızın nikahına giderken benim baston üstünde araba geçmişti. Yani evet. Seninle beraberdik. bu her yerde olabiliyor, her şekilde olabiliyor. Sabah önünüzde olmayan çukur öğleden sonra açılmış olabiliyor. Ve belediye bunu kapatmamış oluyor. Ve önüne de bir tane kırmızı şerit çekiyor. Ve kırmızı şerit de sizin göğüs hizanıza geliyor. Bastonda fark etme şansınız yok. O yüzden kulağınız, gözünüz, burnunuz, elleriniz her zaman açık, duyarlılığınızın açık olması gerekiyor burada. Bu anlamda zor bir yer. Toplu taşımalarla ilgili birçok yerden birçok yere artık ulaşım söz konusu olabiliyor. Tramvay, metro ile. Ama yani aktarmalardan dolayı kafası karışabiliyor insanın. Benim bile yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Ondan önce Eskişehir'de yaşıyorum. Ki Eskişehir erişilebilirlik konusunda, rahat yaşam konusunda en iyi şehri bence Türkiye'nin. Yaşanabilirlik anlamında da. Burada hayat zor bu anlamda. Ama bir şekilde adapte oluyorsunuz. Özellikle metrobüs kısmı işin. Televizyonlardan falan, haberler, internetten duyuyorsunuzdur. Metrobüs yüzyılın çilesi burada. Bakmayın yüzyılın projesi dediklerine. Yani bedensel engellinin metrobüse binebilme şansı yok İstanbul'da. Hiçbir şekilde. Çünkü asansör yok. Asansör varsa bile kapalı ya da bozuk. Geçtim bunu. Asansörle hani denk geldi de çalıştı asansör. Metrobüse ulaştınız. Metrobüs perona sabit sıfır vaziyette hiçbir zaman yanaşmıyor. Arada yaklaşık 2 adımlık mesafe var, boşluk var. Mümkün değil bir bedensel engellinin tek başına metrobüse binmesi. Yani bu tür konular ciddi sıkıntılı yerler. Tramvaylarda bazen metrolarda sessiz durak sistemleri arızalı oluyor ya da çalışmıyor. Otobüslerin bir kısmında çalışmıyor hala, olmuyor. Bunlarda da bilinçli birisiyseniz eğer, örneğin ben bazen dayanamıyorum. Belki de doğru benim yaptım. İlgili kurumlara beyaz masadır ve benzeridir. Şikayette bulunuyorum. Onların yapılmasıyla alakalı. Mecburen katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama buraya da gelen, İstanbul'da yaşayan çok kolay kolay da buradan ayrılamıyor. Yani böyle bir durum var.
Şimdi playroom'daki sorulara bakmaya çalışıyorum seni dinlerken, evet, bir taraftan. Ilgın abi hangi bölümde okuyor diye soruyorlar.
Efendim?
Ilgın hangi bölümde okuyor diye soruyorlar.
Maliye hukuk.
Lisansı nerede bitirdin?
Maliye.
Evet. Peki lisans döneminde görme kaybın şimdikinden az mıydı, aynı mı?
Başlangıçta azdı. Sonrasında arttı biraz daha. Artışıyla şu anki aşağı yukarı aynı. Çok fazla bir değişiklik olmadı.
Evet. Duyurularla ilgili şeyler söyleyenler var. Bugün başka üniversite tanıtılacak mı diye soranlar var. Arkadaşlar uygun arkadaşlarımızı ayarladığımız güne göre değişiyor. Bugün bir üniversite tanıtıyoruz ama daha sonraki programlarımızda daha fazla üniversite tanıtabiliriz aynı program dahilinde. Bugün İstanbul Üniversitesi'ni sadece programımız dahilinde aldık. Hangi gün program yapacağımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve GÖP posta grubumuzdan duyuracağız. Standart bildirimimiz yok. Zaten 2 haftalık bir süremiz var.
Zaten oldukça da etkin bir şekilde kullanılıyor bu sosyal medya hesaplarımız.
Tabii. Yani zaten bu program haricinde de sosyal medya gruplarımız aracılığıyla ya da posta grubumuz üzerinden sorularınız olursa da hem bizler tarafından hem de diğer üyeler tarafından yanıtlanacaktır. Bunun dışında
başka soru?
Sanıyorum şu anda yok. Senin ekleyeceğin başka bir husus varsa onları alalım.
Yani üniversite hayatı engelli olsun ya da olmasın,
yani
insanın
geç bence. Yani son bölümü biraz belki de ona ayırmak lazım. Üniversite hayatıyla İş hayatı bir arada yürütülmesi hususunda ne diyebilirsin?
Yani benim özelimde mi konuşayım yoksa genel olarak mı konuşayım?
De, en azından çevrende çok fazla kişi vardır. Üniversitede çalışıyor olmandan dolayı da. Üniversite süreciyle memuriyet süreci bir arada nasıl yürütülür? Ya da üniversite öğreniminin sadece eğitim öğretim almak gibi bir yönü mü vardır? Yoksa sosyalleşme, yeni ufuklar kazanma ya da farklı topluluklarla tanışma gibi rolleri de ne kadar vardır?
Kesinlikle olmalıdır onlar. Ben şunu savunuyorum. Sadece derslere girip de isterse 4.0 ortalamayla mezun olsun, başka hiçbir şekilde sosyal hiçbir şey katılmadıysa, sadece derslere girip çıktıysa onun kendisine ve bize faydalı birisi olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bilimsel anlamda belki ama sosyal anlamda duyargaları dışa kapalı bir insan olarak mezun olacak üniversiteden. Kesinlikle bu sosyal etkinliklere her türlü nerede bulabiliyorsa, akıllı uslu öğrenci kulüpleri olur. Üniversitedeki diğer bölümlerle işte toplantıda olur ve benzeri olur. Bunlara kesinlikle katılması lazım. Üniversite içerisinde düzenlenir. Bizim üniversitemizde çok sık düzenlenir. Bir takım kongreler olur. Hem bölümleriyle alakalı hem bölümleriyle dışında ilgisini çeken kongreler olabilir. Bunlara katılmaları gerekir. Öğrencilerin işte kariyer geliştirme merkezinden tutun da işte bilgisayar bölümlerine kadar birçok bölümde kongrede oluyor. Bunlara katılması lazım. Sosyal anlamda kendisini geliştirmesi lazım öğrencinin mutlaka. Çünkü yani kendisini literatürel anlamda geliştirmesi tabii ki faydalıdır ama sosyal anlamda geliştirirse ancak bu tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Üniversite hayatı olmuş olur bence. Ben Eskişehir Osman Gazi'de maliye bölümü bitirdim ama son özellikle yılları, son 2 yılı biraz daha böyle neşe içerisinde geçti. Yani evet, bitirmek konusunda zorlanılmadı. Ki evime de yakın, yani 4 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz evimle üniversitem arası. Ama kesinlikle bunu yapmaları gerekiyor öğrencilerin. Öğrenci kulüpleri bu anlamda işlerine yarayabilir. Öğrenci kulübünde birisiyle tanışırsınız, o sizi başka bir yere çeker. Oradan evet, başka yani bir yere geçersiniz. Mutlaka bu tür olayların içerisinde olmaları gerekiyor öğrencilerin.
Arkadaşlarınız genelde sınıf arkadaşlarınız olmuyor. Benim öyle oldu. Yani sınıftan belki çok az arkadaşla halen az çok sosyal medyadan falan görüşüyorum. Ama onun dışında hep farklı platformlar, işte sosyal kulüpler ya da seminerler vesaire aracılığıyla, hatta bazen yolda tanıştığınız insanlarla bile
aynen
arkadaşlık kuruyorsunuz. Yani sınıftakinden daha fazla.
Evet. Bu da ama yolda tanıştığınız birisiyle samimiyet kurabilmeniz sizin üniversite hayatındaki ders dışında yaptığınız faaliyetlerle bence birebir bağlantılı. Yani sizi geliştiren şeylerden bir tanesi de bu. Kesinlikle yani. Olmazsa olmaz yani. Artık zaten özel sektörde, özel kurumlarda sadece hangi üniversiteyi bitirdiniz, neyle bitirdiniz ona bakmıyorlar. Yani işe girerken nasıl aktivitelerde bulunduğunuz üniversitede. Tabiri caizse boş girip boş mu çıktınız? Yani sosyal anlamda ona bakıyorlar. Yani bu artık çok önemli.
Evet. Şimdi arkadaşlarımızın kendi aralarındaki yazışmalarına da bakıyorum da bazı soruları kendi aralarında soruyorlar.
Bize sorsunlar.
Evet, bize de sorabilirler aslında. Görme engelli öğretmenliği bölümünü sadece Gazi Üniversitesi'nde bulunduğunu söyleyebilirim. Bir de Kıbrıs'ta var. O sanıyorum özel üniversite olarak görünüyor ama Gazi Üniversitesi'nde bulunuyor. Ben Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşları beklerim. Geçen seneki Gazi Üniversitesi ile ilgili kaydımızı da dinleyebilirsiniz. Özellikle kütüphanesinden etkin olarak yararlanabileceğinizi düşünüyorum. Ders kaynaklarının erişilebilirliği hususunda kütüphanede bulunan Braille salonu aracılığıyla tarama hizmeti alabilirsiniz. Braille hizmeti alabilirsiniz ve zaman zaman ders notlarınızın sesli olarak okunması gönüllüler aracılığıyla hizmetini alabilirsiniz. Bunun dışında çok fazla engelli öğrenci var. Okuduğunuz, okuyacağınız bölümle ilgili de destek alabilirsiniz. Yine bizler de buralarda olduğumuz için ayrıca destek olabiliriz. Tabii üniversiteler de biraz şeylere iletişim fakültesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. İletişim fakültesinde okuyan arkadaşlarımız var. İstatistiklerde onun da rakamı vardı ama sanırım 20 küsür civarındaydı.
24 sanki, yanlış hatırlamıyorsun ama.
Evet, yani zaten web sayfasında var bu bilgiler ama 20 civarındaydı. Ama çok faal arkadaşlarımız var. Ankara Üniversitesi'nde bir arkadaşım var örneğin. Esra. Muhtemelen çok başarılı yerlere gelecek gibi sanıyorum. Bunun gibi arkadaşlarımız var. Sizler de sayısını artıracaksınız. Bu iş böyle oluyor. Yani mevcutları yeniler...
Üniversiteler...
Evet, tam da bu soru sorulmuştu bana. İletişim Fakültesi'nde okuyan görme engelli arkadaş var mı diye. Dediğimiz zaten bilgiyi verdik.
Şöyle söyleyebilirim. Üniversiteler kendilerini bu anlamda ne kadar etkin hale getirirlerse, erişilebilirlik anlamında, materyal anlamında, mimari anlamda, o zaman bu tür kurumlar kurarlarsa eğer, o zaman liseyi bitiren ya da tercih aşamasındaki öğrenciler ya da liseyi bitirip de üniversite okumayı düşünmeyen öğrenciler için bile bir itme mekanizması olacak. Ben de üniversiteye gireyim, üniversitede rahat ederim. En azından çalışırsam sıkıntı çekmem. Çünkü üniversiteye girmek, benim bildiğim kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla üniversiteye girmeyi düşünmeyen öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ben zaten liseyi zor bitirdim, üniversitede nasıl okuyacağım şeklinde bakıyorlar. Bu bakış açısı yanlış. Artık üniversiteler hepimizin uğraşlarıyla belli bir yere geldiler bu anlamda. Hem öğrenci koordinatörlükleri, öğrenci birimler olsun ya da diğer birimler olsun. Ne kadar çok öğrenci girerse, yani şu bilgiyi verebilirim. Engelsiz Bilgi Merkezi açıldığı yaklaşık 3 sene oldu. Üniversiteye giren engelli öğrenci sayısında artış var bu birim açıldıktan sonra. Çünkü bilgi anlamında sıkıntı çekmiyorlar. Özellikle görme engellileri sayısında artış var.
Tabii, yani engellilere yönelik hizmetlerin sayısı arttıkça, kalitesi arttıkça
öğrenci sayısı da artacak.
Yani şu bilgiyi de verelim yine. Bugün bayağı bir rakamlardan konuştuk. Yani yaklaşık 2 milyon biliyorsun bu sene YGS'ye giren öğrenci.
Evet.
Ve bunların 5000 civarındaki kadarı engelli ve bunların 1500 civarındası görme engelli. Geçen senenin verileri de yaklaşık 1500 kadar LYS'ye giren engelli vardı bu 5000 kadarın içerisinde. Bir 1500 düşme durumu söz konusuydu. Bu yıl veri elimde yok. Yani onu da düşünelim. Yani 2 milyonda 5000 engelli sayısı.
Ama geçen sene de 1500 dedin değil mi sen? Yani geçen sene 1500, bu sene 5000 dedin. Öyle bir rakam söyledin galiba.
5000 kişinin 1500'ü görme engelli.
Ha, pardon. Ve işte bu sayıların giren, bu şekilde artması lazım. Bir şekilde artacak bu sayılar yani.
Yanlış hatırlamıyorsam 5000 kişiden 1500 kişi ise LYS yani.
Ha, anladım.
İkinci oturuma.
İkinci sınava.
İkinci sınava giren arkadaşların sayısı da öyleydi. Hatırladığım kadarıyla. Sabahattin sorular soruyor bize. İletişim Fakültesi okuduktan sonra iş sahibi olan görme engelli tanıyor musunuz diye.
Tanıyorum. Beraber çalışıyoruz. Bir tanesiyle. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirmiş. Santral'de çalıştı bir süre. Şu anda Engelsiz Bilgi Merkezi'ne hizmet veriyor. Aslında imkan verilirse İletişim Fakültesi'nin fakültelerindeki üniversitenin yapacağı, bu basın altı ilişkilerin yapacağı, yaptığı takım çekimlerdir, onlardır, bunlardır. Bunların düzenlenmeleri yapabilirler. Tabii imkan verilmesi gerekiyor.
Mesela Esra da amatör olarak Kaos GL'de falan yazıyor. Haberler falan yapıyor. Onu biliyorum. Bir de Fatih
Seben gazeteci.
Evet, Seben görme engelli değil tabii ama
değil tabii.
Onu soruyorlar özellikle. Ama Seben de çok kalemi güçlü bir arkadaşım.
Çok güçlü.
Bence de yani aramızdaki belki de en güçlü kişilerden bir tanesi. Selamlar kendisine de. Fatih Mehmet Moray var eskilerden. Bildiğim kadarıyla o da gazetecilik mezunuydu.
Ya da evet evet. Hatırlıyorum öyle bir şey.
Şu anda o da özel bir sektörde çalışıyor. Kendi alanıyla ilgili diye anımsıyorum. Yani dediğim gibi zaten okuyan çok fazla kişi yok ama teknoloji gelişiyor. Ve bu hususta bence görmeyen kişilerin sayısının artmasına da ihtiyaç var. Araştırmacı gazetecilik yapılabilir, röportajlar yapılabilir. Birçok konuda artık işlemler gerçekleştirilebilir. Görselliği yüksek bir bölüm olmakla beraber haber değeri taşıyacak birçok konuda gelişmeler kaydedebilir görme engelli arkadaşlar da. Hatta ben hep düşünmüşümdür. Ya hayatımın bir bölümünde bir gazetecilik olsa okusam ama rahat rahat yani böyle işte geçme kalma derdim olmasa falan diye. Belki günün birinde ben de okurum. Vakit bulursam.
Radyo televizyonda okuyan ve okuyan arkadaşlarımız var. Bir tanesi Akdeniz Üniversitesi'nde okuyordu bildiğim kadarıyla. Şu anda mezun olmuştur.
Evet.
Emre Sönmez diye bir arkadaşımız vardı.
Özge diye bir arkadaşımız. Pardon, o sosyoloji mezunu.
Bizim Devrim sinema televizyonda okuyor hala burada İstanbul Üniversitesi'nde.
Var yani.
Devrim Tarım. Var yani. Burada okuyan görme engelliler var.
Sinema televizyon ki daha gazetecilikten görsel olan bir bölüm.
Tabii tabii, tabii.
Yani bu bölümde de okunuyor. Ben de bu arada yüksek lisans yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında. Bu alanla ilgili de soru sormak isterseniz yani hem bugün hem daha sonraki günlerde sorabilirsiniz. Yine Ilgın'a da maliyeyle ilgili. Bir maliyede görmeyen bir nasıl yüksek lisans yapar? Biraz ondan bahseder misin son olarak? Yani lafını açıyor ama.
Valla benim bu konuda da yaralarım var açıkçası. Mezun oldum Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile mahkemelik olarak ayrıldık. Mahkememiz devam ediyor. Çünkü orada bir araştırma asistanlık kadrosunu kazanmış olmama rağmen görmediğim için yapmamaya kalktılar. Tabii bunu ALES puanlarının bir takım değişiklikler yaparak yanlışlıkla yükseltilerek başka adaylarla kazandırılması sağlanmış. Ben de bunun bilgi edinme kanunu göre öğrenerek mahkemeleştik. Sonra oradan koparttı bilgimi. İstanbul Üniversitesi'ne geldim. İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde aklımda hep soru işareti vardı.
Soru işareti diyelim, düzeltelim.
Efendim?
Biraz diyorum kelimeler artık sürüşmeye başladın. Şu soruyu diye düzeltelim diyorum.
Şu soru vardı. Evet, dilim sürtü. İstanbul Üniversitesi'nin geleneksel bir yapısı var. Bu hocalar beni acaba buraya kabul ederler mi? Nasıl bir mülakat süreci olur? Çünkü duyduğum hep diğer üniversitelerden olanları sıkıştırıyorlar mülakatlarda. Ve 15 kişilik kontenjan olan bir yüksek lisans programı, engelli kontenjan falan öyle bir şey zaten yok. 45 kişi civarına başvurdu. Girdim mülakata. Karşımda profesör hocalar var. Türkiye'nin bu alanda, mali alanındaki en iyi isimleri aşağı yukarı. Ve sadece sorduğu soru şu. Sunum yapmanız gerekecek. Sunumları yapabilecek misiniz? Dedim ki yani yapmamda hiçbir sıkıntı yok. Yaptım da bunu zaten. Sonrasında teşekkür ettiler ve 90 civarı bir puan vererek beni mülakattan gönderdiler. Ders dönemi başladığında hocalarla ders sürecine girdiğimizde farklı bir şey gördüm. Belki de büyük üniversite olmasının faydalarından, avantajından bir tanesi bu. Artık size öğrenci olarak değil, meslektaş olarak bakıyorlar. Size işte evet. Ne haberler alınır şeklinde seslenen ya da o bakış açısıyla bakan bir öğretim üyesi yerine işte Emre Bey, Ilgın Bey bugün nasılsınız şeklinde hitap eden, etmeye başlayan birileriyle karşılaşıyorsunuz.
Hocaların odasında işliyoruz. 7-8 kişilik bir grubumuz var.
Evet.
Yani 40 kişilik sınıftan.
Sonra ders süreci şu şekilde geçti. Tabii sunumlar yapılması için ödevler hazırlanması gerekiyor. Bunlar 20-30-40 sayfa civarında olması gerekiyor. Bunların kaynak, literatür taramaları çok uzun sürdü. Biz görme engellilerin yüksek lisansla ya da doktorda en çok zorlandığı aşama bence budur. Literatür tarama ve bu taranmış literatürlerin okunabilecek hale getirilme aşamaları. Çünkü bir kitabın işte taranıp Word'e çevrilip bilgisayara atılması belli bir süreç istiyor. Hele ki o zaman Engels Bilgi Merkezi açılmamıştı. Ben onları dışarıda parayla yaptırmak durumunda kalıyordum. Ya da Eskişehir'deki lisans hayatımda. Ama bu aşamalar zorlu ama güzel aşamalar. İnsana keyif veriyor. Ben şimdi biraz soğumuş olmamdan dolayı muhtemelen 6. senemdeyim yüksek lisansta. Tezimi hala bitirebilmiş bir adam değilim yani. Evet,
örnek bir öğrenci değil.
Değilim, kesinlikle değilim. Benim gibi yapmayın arkadaşlar. Az önce söylediğin konuyla da bağlantı kurabiliriz. Yani hem çalışan hem üniversite okuyan birisi. Benimki tabii ki bundan etkilendi. Ama lisans aşamasında bu sıkıntı daha az çekilebilir diye düşünüyorum. Tabii çalıştığınız yerin kurumun amiriyle de alakalı bir durum birazcık. İzin verip vermeme, derslere gidip gitmemizle alakalı sıkıntılar yaşanıyor. Maalesef bunlar çözülemedi. Belki de devlet memurları kanununda bir değişiklik yapılması gerekiyor. Bunu hem çalışıp hem okuyanlarla alakalı. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum Emre? Bu konuyla alakalı.
Bunu yüksek lisans için mi söyledin yoksa lisans?
Lisans ve yüksek lisans ikisi için de söylüyorum.
Bir dedikodu dolaşıyor. Ben hangi yönetmekte olduğunu da bulamadım ama yüksek lisansta iki yarım gün olmak üzere bir gün izin verileceğiyle ilgili hüküm.
O amirin inisiyatifine bağlı. Öyle bir şey var ama net olarak yazan bir şey yok.
Hep böyle yazılır çizilir ama nerede var ben onu görmedim.
Yok abi öyle bir şey yok maalesef.
Şehir efsanesi o zaman.
Evet yani benim hatırladığım kadarıyla 607 sayılı devlet memurluğu kanununun bir yerinde onunla ilgili izinlerle ilgili bir yer var. Ama amirin şeyine inisiyatifine kalmış. Yani izin vermezse seni göndermez hiçbir şekilde.
Tabii şimdi lisans öğrenimi gören arkadaşlar çalıştıkları zaman biraz amirleriyle iyi olmaları biraz şans tabii ki. Yani
kesinlikle.
İyi bir amire denk gelirlerse olur ama iyi bir amire denk ben çocuğun bir arkadaşımızın okulu dondurduğunu ve bıraktığını şimdi açık öğretimde öğrenimle devam ettiğini de biliyorum.
Maalesef yani, öyle.
Zaten işe girerim amirim de bana izin verir. Bu her zaman böyle olmayabiliyor arkadaşlar. Yani böyle
tercih... Çoğu zaman da böyle oluyor değil mi?
Evet yani...
İzin verilmiyor yani.
Verilmediği çok oluyor arkadaşlar. Verildiği de oluyor. O yüzden bunun muhakemesini iyi yapın tercih yaparken. Gerçi yakında EKPSS tercihi görünmüyor. Yakın zamanda yapıldı. Ama bundan sonra yani ne zaman belki bir sene sonra bu kaydı dinleyen birisi olur. Yani söyleyelim tercihinizi yaparken çok iyi düşünün bu okulla iş sürecini beraber yürütme işini. Çünkü üniversite sadece okula gidip lise gibi bir şey değil. Arkadaşlar oraya giren ben hala çıkmak istemiyorum yani üniversitede.
Evet benim uzatma nedenlerimden bir tanesi de bu zaten.
Doktora yaparak da uzatabilirsin. Evet aslında ben de bir iki cümle söylemek isterim bu yüksek lisans süreciyle ilgili. Ben de Ilgın'a benzer bir şekilde bizim sınavlarımız yazılıydı. Ama Osmanlıca soru vardı bizde.
Hı hı.
Tabii ben üniversitede Osmanlıca dersi almadım çünkü bizim bölümde yoktu öyle bir ders. Sosyal bilgilerden mezun oldum ben ve tarihte devam etmek istedim. Bölüm değiştirmiş oldum yani.
Bilimsel hazırlık okuduğun için o dersler karşına geldi.
Tabii tabii gelecekti ama şunu sordular bana. Diyelim ki bu sınavda Osmanlıca yanıtlamayacaksın.
Hı hı.
Ders esnasında bunu yapacaksın. Muaf mı olacaksın? Sen de öncekiler, lisanstakiler muaf oldu diye bana soru sorulduğunda ben şunu söyledim. Başka üniversitelerde yapan arkadaşlar var. Ben de yaparım. Ve yazılı sınavdan başarılı olup da kabul edildiğimiz zaman bana bunu söylediler. Sen böyle diyordun. Hadi bakalım. Yani biz de yapabildiğimiz ölçüde bilimsel hazırlıkta iyi bir notla geçtik. Ders dönemini de bitirdik. Bu literatür taraması ve bulunan verilerin işlenmesi noktasında tarihte herhalde daha çok zorlanacağımızı düşünüyorum. O konuyla
Evet.
ilgili deneyimlerimi gelecek yıl anlatırım arkadaşlar sizlere. Ne tür konularda, ne tür sorunlar yaşıyoruz. Arşivlere girmek, tozlu arşivlerden bilgi araştırmalarında bulunmak gibi işlerle uğraşacağım seneye. Onunla ilgili de herhalde biraz bir şeyler anlatabilir düzeye gelebilirim. Sen de aynı şekilde. Her bölümün tabii bilgi şeyi yöntemi farklı, literatür taraması farklı. Yani bir psikoloji bölümü, bir maliye, bir tarih, bunlar hepsi birbirine farklı
Evet.
araştırma yöntemlerine sahip alanlar. Hepimizin farklı deneyimleri olacak o yüzden.
Evet, yani daha çok yüksek lisansüstü eğitim yapan arkadaşımız olsun. Daha çok deneyim paylaşasın yani, değil mi?
Tabii bunu da istiyoruz. Ama öncelikle bizi dinleyenlerin çoğunun üniversite tercih döneminde olduğunu düşündüğümüz zaman siz bu üniversiteyi sadece eğitim ders olarak görmeyin. Kompleks yapılar olarak görün ve sömürebildiğiniz kadar sömürün.
Sömürün.
Hem hocalarınızı hem kampüs ortamını. Aynı zamanda Sabahattin sorusuna bir ekleme daha yapmış az önce. Halkla ilişkiler ya da gazetecilik ilgimi çekiyor ama işsiz kalmak korkusu yaşıyorum demiş. Az önce de biraz bu hususla ilgili bazı örneklerden bahsettik. Teknoloji gelişiyor ve buna paralel olarak yazım ve araştırma hususlarıyla ilgili de önemli gelişmeler oluyor. İşsiz kalma olasılığın elbette ki olabilir ama işsiz kalmamak için senin de çabalaman gerekebilir. Bugün hangi bölümü okursan oku, istediğin mesleği yapamama ihtimalinle karşı karşıyasın. Bazı bölümlerde bu olasılık daha yüksek olabilir ama olmayabilir. Bu biraz kişiyle de alakalı
Evet,
sanki.
kesinlikle.
Peki, artık son sözler.
İstanbul Üniversitesi'ni tabii ki öğrenci arkadaşlarımızı tercih yapmalarını isteriz. Umarım kazanırlar ve bizle iletişim kurarlar. Haklarını isterler ve alırlar. Bizleri sömürürler, hocaları sömürürler. Diğer üniversiteleri tercih edecek arkadaşlarla ilgili de onlara da kolaylıklar diliyorum. Umarım hatasız ve verimli bir tercih süreci olur. Bu tür programlar da bulunmak da çok güzel. Teşekkür ediyorum sana da Emre. Söz verdiğin için bana.
Evet, biz teşekkür ediyoruz. Saat
Devamını bekliyorum.
bak şu anda 23:22
Bir
saatimiz.
saati doldurabilir miyim diye düşünmüştün, değil mi?
Evet, ben sana demiştim. Geçer herhalde. Bir mesaj daha geliyor şu anda. Ona bakmak istiyorum. Seni bırakmayacağız. Berkay, tarih okumayı düşünüyorum. Acaba öğretmenlik dışında yapabileceğim neler var? Demiş. Bu hususta tabii Türk Tarih Kurumlarında çalışabilirsiniz, müzelerde çalışabiliyorsunuz, akademisyen olarak ilerleyebiliyorsunuz. Tarih alanında bu tür alternatifleriniz var. Öğretmenlik dışında Türk Tarih Kurumlarında çalışabilirsiniz, arşivlerde çalışabilirsiniz. Ama işte bu arşivlerin ne kadar erişilebilir olduğu hususu biraz tartışmalı. Net bilgim olmamakla beraber çok ümit de taşımıyorum açıkçası.
Evet, şöyle bir ekleme yapabilirim belki sana.
Tabii.
Ben şu an kütüphane çalışmamdan dolayı eskiden uzak olduğum bir meslek grubuyla beraberim. Bilgi belge yönetimi ya da eski tabirle kütüphanecilik bölümü mezunu dostlarımız var. ben bilgi belge yönetimi bölümünün iş alanının bu kadar geniş olduğunu tahmin etmezdim açıkçası. Buradaki derslerde bildiğim kadarıyla 6 üniversitede var bilgi belge yönetim bölümü.
Evet.
Bunlar da tercih edilebilir. Gazi'de var bildiğim kadarıyla. Ankara Üniversitesi'nde. Önemli bir bölüm. İş alanı açısından kolay iş bulunabilecek bir bölüm.
Akademik kariyer de yapılabilir. Yani özellikle arşivlerde tasnifler yapılıyor. Tamam biz çok kötü bir portre çizdik belki ama tasnifler falan her geçen gün daha iyiye gidiyor ve birçok kaynağın elektronik ortamda ulaşılabilirliği ortaya çıkıyor.
Evet.
Avrupa tarihi alanlarında ya da yakın çağ tarihiyle ilgili yüksek lisans yapan arkadaşlarımız da var bu hususta. Tarihte eşsizlik olduğu doğrudur. Diğer alanlara göre yani engelli ya da engelsiz fark etmez. Tarih öğretmenliği alanında da çok fazla alım olmadı.
Hepsi herkesinde de geçerlidir yani.
Evet. Bu hususta iş bulma olasılığının yüksek olmadığı ama kendisini geliştiren bir kişinin her ortamda kapış gideceği de söylenir. Hatta eğer siyasetle falan ilişkiniz varsa tarihçilerden çok iyi siyaset yani diplomat olur, bürokrat olur. Yabancı dilinizi geliştirirseniz diplomat dahi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü tarihi salt olayların geçmişte yaşanmışlığı üzerinde değerlendirmek doğru değil. Artık günümüzde tarihin diğer bilimlerle de ilişkisi var. Ve siz bu bilimlerde yüzeysel bilgilere sahip olduğunuz zaman bir tarihi olayın, özellikle de yakın tarihle ilgili olayların hukuki boyutlarını, sosyolojik boyutlarını, uluslararası ilişkiler boyutlarını iyi çözümleyebildiğiniz zaman sizin çok farklı, belki de düşünmediğiniz alanlarda iş sahibi olmanız durumu söz konusu olabilir. Bir de şunu da ekleyeyim. Son olarak benim belki pişmanlıklarımdan da bir tanesidir. ODTÜ ya da Boğaziçi tarih bölümlerine puanınız yetiyorsa hiç düşünmeyin yazın. Çünkü orada İngilizce öğreneceksiniz ve yabancı dilinizi geliştirdiğinizde belki tarih değil bambaşka bir bölümle bambaşka bir alanda ilerleme şansına sahip olacaksınız. Ya da belki burada yatay geçişle farklı bölümlere geçme imkanı da elde edebileceksiniz. ODTÜ ya da Boğaziçi puanınız yetiyorsa yazmanızı tavsiye ederim. Yabancı dil faktörünü dikkate alarak.
Evet, doğru bakış açısı bence de.
Evet, mesajlara bakıyorum var mı başka diye. Tam programın sonunda arkadaşlar
açılmaya başladılar galiba.
Evet. Bakıyorum. Evet. Şu anda başka sorumuz yok. Olursa dediğim gibi sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Umarım bundan sonra da başka programlar yaparız.
Bize de sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz Facebook ve Twitter'da Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi ya da enuygar şeklinde bulabilirsiniz. Engelsiz Bilgi Merkezi de gene Facebook ve Twitter'da bulmanız mümkün. Oralardan bize de ulaşma şansınız mevcut.
Peki o zaman saatler 23.27 gösteriyor. 22.07'de başlamıştık. 1 saat 20 dakikalık yaklaşık olarak bir sohbet yaptık aralıksız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Bu keyifli sohbet için ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım fikir verebilmişizdir öğrenci arkadaşlarımıza.
Peki. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Sağ olsun.